Ayrım 20. Asıl Gerçek David Baldacci. Sayfa 281. Bölüm 47. Şov yavaşça üzerine bol gelen gömleğini giyindi. Sol kolundaki kalın bandaja değmemeye dikkat etmişti. Yarası çok derin ve genişti. Cerrah yarayı tutturmak için derisini kat kat yarıp cerrahi zımba ile tutturmak zorunda kalmıştı. Aynı sırada bir plastik cerrah da çağrılmış, elinden geleni yapmıştı. Doktor Şov'a yara izlerinin kalabileceğini söylemişti ancak Şov bunları hiç önemsemiyordu. Kadın doktor zımbalar çıkarıldıktan sonra bir ameliyat daha yapabilir, yarayı biraz daha düzgün hale getirebiliriz demişti. Şov hiç düşünmeden hayır cevabını vermişti. Silah kullanabilecek durumdaydı ve şu anda önemsediği tek şey buydu. Neyse ki demir testeresi tendonlarını ıskalamıştı. Dolayısıyla hiçbir kasına zarar gelmemişti. Fakat doktor, testere bir santim daha sağa ya da sola gelmiş olsa şu an bunları konuşacak durumda olamazdık demişti. Şov'un gücünü tam anlamıyla toparlaması biraz vakit alacaktı. Ancak doktorlar tamamen iyileşeceğini söylemişti. Şov hastane odasındaki çantasını toparladıktan sonra Frank'e "Bugün Londra'ya gitmek istiyorum" dedi. Frank huysuz bir tavırla bir sandalyede oturuyordu. "Dur, nedenini tahmin edeyim. Oraya en hızlı nasıl giderim?" "Manş tren yolu artık uçaklardan daha hızlı. De Gaulle Havaalanı'na gideceğin vakitte Londra'ya varabilirsin." "Özel uçak?" "Maalesef şu anda boş uçağımız yok. Öyleyse bana trende yer ayırt. Öğlen vaktinde olsun. Bunu yapmak istediğinden emin misin?" "Bana yer ayırt Frank." "Tamam, başka ne istiyorsun?" "Katie James nerede?" Frank şaşırmış gibiydi. "Neden?" "Ona teşekkür etmek istiyorum." "Sen kafayı mı yedin sana yaptıklarından sonra?" "Yaptığı tek şey dünyanın bir ucundan kalkıp iyi olup olmadığıma bakmak için buralara gelmekti. Kadın nerede?" "Ben nereden bileyim? Hanımın dadısı değilim. Hem seninle uğraşmakla meşguldüm." Şov direterek "Bana nerede olduğunu söyle" dedi. Frank tükürükler saçarak "Benim emirler verdiğim, senin de onlara uyduğun zamanlara ne oldu?" "Anna öldüğünde onlar da bitti. Çünkü artık hiçbir şey umurumda değil. Katie nerede?"
"Dedim ya."
Şov adamın sözünü kesti. "Sen insanların öylece çekip gitmesine izin vermezsin. Şimdi bana onun nerede olduğunu söyle." Şov bağırmıştı. Frank pencereden dışarı baktı. Hotel de Ville'in yanındaki Rue de Rivoli'de ülke dışında olan bir arkadaşının evinde kalıyor. "Adresi lazım. Bana araba bulabilir misin?"
"Kırık kanadınla araba sürebilir misin?"
"Otomatik vitesli olduktan sonra sorun yok." Frank Shaw'un ceketini giyinmesine yardım etti. Shaw sağlam kolunu kullanarak çantasını kaldırdı.
"Frank Shaw, Anna için üzüldüm. Gerçekten çok üzgünüm. Ve ister inan ister inanma, evlenince seni serbest bırakacaktım. Şimdi istediğin kadar izin kullanabilirsin."
Shaw'un yüzündeki ifade belirsizleşti. "Bana bunları şimdi neden anlatıyorsun? Hem neden bana iyi davranıyorsun?" Frank pencereye doğru adım attı, arkasına döndü gülümseyerek.
"Dazlak kafa var mı yok mu ona baktım" dedi.
"Neden Frank? Benden nefret ediyorsun. Ben de senden. Aramızda çok da iyi bir iş ilişkisi yok. Fakat en azından temel kurallara uyuyoruz."
Frank tekrar sandalyeye oturdu. Gözleri duvara bakıyordu.
"Bu güzel teşkilat için çalışmaya nasıl başladığımı biliyor musun?"
"Hayır."
Frank Shaw'a baktı. "Ben de aynen senin yaptığın gibi bir karar verdim ve kararımdan şaşmadım."
Shaw şaşkın şaşkın Frank'a baktı.
"Sen de mi mecbur bırakıldın? Sana yapılanları da bana mı yaptın?"
"Evet, ne olmuş yani? Ayrıca bilgin olsun, senden halen nefret ediyorum."
"Teşekkürler Frank. Ben de durmuş hayatımın nasıl daha güzel hale geleceğini düşünüyordum."
Frank kaslı ellerine baktı. "Seni gerçekten sevmiş olmalı. Benim hayatımda hiç öyle biri olamadı."
"Artık ben de aynı durumdayım" diyen Shaw kapının önünde durdu. "Anna'nın cesedi halen Londra'da morgda mı?"
Frank başını salladı gereksiz yere. "Hiçbirine ailelerine teslim etmediler. Soruşturma devam ediyor" dedi.
"Almanya'ya defnedilmeyi isterdi. Eminim ailesi düzenlemeleri yapıyordur."
Shaw halen Anna'nın yakında gerçekleştirilecek olan cenazesi ile ilgili bu kadar sakin ve mantıklı bir şekilde konuşmasını anlamlandıramıyordu. Aniden açık havaya çıkmazsa teninin yanacağını hissetti. Frank dışarı doğru yönelen Shaw'u takip etti. James'i görmeye mi gidiyorsun?
Evet.
Gelmemi ister misin? Hayır.
Shaw aniden durdu ve yaralı kolunu tuttu. Ağrısı olduğu belliydi. Frank desteğini göstermek için elini Shaw'un omzuna attı. Samimi bir tavırla Nazi manyaklarının sebep olduğu karışıklıktan dolayı özür dilerim dedi. Artık tokalaşırken sağ el sol el karmaşası yaşamazsın.
Aynen öyle.
Hastaneden çıkıp sokakta bekleyen arabaya doğru giderken Frank bir telefon görüşmesi yaptı. Bir parça kağıda bir şeyler yazdı ve kağıdı Shaw'a uzattı. James'in adresi.
Teşekkürler.
Shaw sürücü koltuğuna oturdu ve daha sonra başını pencereden dışarı çıkarıp bileti ayarlayınca beni ara dedi. Frank asık suratlı bir şekilde başını salladı.
Sadece Anna'nın cesedini göreceksin değil mi?
Olayın olduğu yere yaklaşmayacaksın tamam mı?
Görüşürüz.
Lanet olsun Shaw. Phoenix grubunun yakınına dahi gitmeyeceksin. Beni duydun mu?
Seninle bir anlaşma yapacağım Frank. Reddedemeyeceğin kadar iyi bir anlaşma. Duymak ister misin?
Frank şüpheli bir şekilde ona baktı.
Bilmiyorum.
Phoenix grubunu incelememe izin ver.
Frank Shaw diyerek konuşmaya başladı ancak Shaw susmadan konuşmaya devam etti.
Bunu yapmama izin ver. Ben de Rusya görevinde bu MI5 çalışanı Royce ile çalışayım.
Bunun söz konusu...
Shaw sözünü kesti. Dur. Anlaşmayı daha cazip hale getireyim. Buna izin verirsen ölene kadar senin için çalışmaya devam ederim.
Frank uzunca bir süre sessizce durdu ve daha sonra yavaşça... Peki ya emeklilik dedi.
Shaw adama hem umutsuzluk hem de kötülük içeren bir bakış attı.
Emekli olmamı bekleyen biri mi kaldı Frank? Anlaştık mı sen onu söyle.
Frank tereddüt etti.
Evet anlaştık.
Frank bir şeyler daha söylemeye başladı ancak Shaw tekerlek sesleriyle birlikte uzaklaşmıştı. Frank diğer yöne döndü. Bir bar bulup bir şeyler içmek için sokakta yürüdü. Bölüm 48. Yeni doğan güneşten gelen bir tutam ışık panjurlardan içeri girmeyi başardı. Yerde ilerledi ve çarşafın altından çıkan çıplak baldıra vurdu. Daha sonra doğrudan yatağın üzerinden geçti ve tekrar yere inerek boş mavi cin şişesine değdi. Şişeden yansıyan ışıklar kırık ışınlar oluşturuyor, tavana şekiller yansıtıyordu. Şeytan sonunda Katie James'i yakalamıştı. Kadın geçen son birkaç gün boyunca içtiği alkollerden dolayı sarhoş olmuştu. Derin bir utanç hissinden başka hiçbir şey hatırlamıyordu. En kötü şey de içki mahmurluğuydu. Gördüğü kabuslarla mücadele ederken çarşafı üzerinden attı. Üzerindeki uzun kollu tişörtle ve geniş spor şortla öylece yatakta uzanıyordu. Gözeneklerinden terler akıyor, akan terler de elbiselerini nemlendiriyordu. Nefes alışı normalleşmişti. Sonunda sakinleşmişti. Hafiften kalkan göğsü ve pembe teni hayatlı olduğunun tek gerçek göstergesiydi. Zili kapıdaki tıklama seslerini, kapının sertçe çalınışını ve adının söylenişini hiç duymadı. Kapının açıldığını, küçük oturma odasında ilerleyen ayak seslerini ve yatak odasının kapısının ardına kadar açılışını da duymadı. Gelen kişinin odadaki varlığını, yerdeki çarşafı kaldırıp onun etrafına sarışını da hissetmedi. Ziyaretçisi yatağa oturunca çıkan yatak yayı gıcırtısı da onu etkilememişti. Peki ya sakince adını söylenmesi, hafiften omzunun sallanması hiç tepki vermiyordu? Peki ya yüzüne bir bardak su atılması? İşte bu onun dikkatini çekmişti. Suyu püskürtüp gözlerini ve burnunu silerken doğrulup oturdu. Ne oldu diye kızgınca sövmeye başlayacaktı. Ancak gözleri karşısında duran Shaw'a, adamın elindeki boş bardağa ve bakışlarına odaklandı. Suyun geri kalanı sert bir şekilde nefes borusuna inerken öğürdü.
''İçeri nasıl girdin?''
''Zili çaldım, kapıya vurdum, seni çağırdım. Odaya girerken de aynısını yaptım. Kafanı kaldırıp bakmadım bile. Yatakta yattığını görene kadar evde kimsenin olmadığını düşündüm.''
Katie zonklayan şakaklarını ovuşturdu.
''Çok, çok derin uyurum.''
Shaw boş cin şişesini eline aldı. ''Derin uyumanın sebebi belli oluyor.'' dedi. Gözü ikinci, üçüncü ve hatta dördüncü boş şişeye takıldı.
''Cin, bourbon ve İskoç viskisini mi karıştırdın?''
''İskoçya'da böyledir.''
Shaw kaşlarını çatarak Fransa'dayız dedi.
Katie bir elini sarı saçlarının arasından geçirdi, esnedi ve dalgın dalgın,
''Ah tabii Paris'' dedi.
Daha sonra alkolün sebep olduğu bilinçsizlik bulutunun içinde bir şimşek çaktı.
Aman tanrım, doğru ya, hemen doğruldu.
Şov, özür dilerim her şey için, salak cep telefonu için, sana yalan söylediğim için,
duraksadı.
Annanın başına gelenler için.
Şov duvara yaslı bir şifon yerin üzerine boş şişeleri yavaş yavaş dizdi. Aslında beni görmeye geldiğin için teşekkür etmek istiyorum.
Katie şaşırmış gibiydi.
Hiç gerek yok. Özellikle dün hastanede yaşananlardan sonra, dündü değil mi?
Aslında 5 gün önceydi.
Katie sersemlemişti.
5 gün mü?
Beni kandırıyorsun.
Şov yan yana dizdiği şişelere baktı. Seni kandırıp kandırmayacağımı hissedebilecek kadar ayıp mısın?
Katie önce şova, daha sonra da şişelere baktı ve arkasına yaslandı.
6 ay boyunca tek bir damla dahi içmemiştim, buna inanabiliyor musun?
Şov şişelere göz ucuyla baktı. Hayır, inanamıyorum.
Katie derince içini çekti.
İşte, oldu olan. Ben bunu yaptığıma inanamıyorum. Yoldan saptığıma inanamıyorum.
Şov tekrar şişelere baktı. Yoldan sapmamışsın, uçurumdan düşmüşsün. Ben diğer odada bekleyeceğim, duş al üstünü giyin, daha sonra sana kahvaltı ısmarlayacağım, dedi ve kapıya yöneldi.
Bir dakika, hastaneden niye bu kadar çabuk çıktın?
Hastanelerle işim yok artık.
Katie kaygı duyarcasına, bundan emin misin, dedi.
Şovun ceketinin altındaki şişkinliğe bakıyordu.
Bugün bir manş treniyle Londra'ya gideceğim ama önce seninle Anna hakkında konuşmak istiyorum.
Neyi öğrenmek istiyorsun?
Birisi onu neden öldürmek ister ki?
Katie boş boş ona baktı.
Ama ben bunlarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum.
Bir şey bilmediğini düşünüyor olabilirsin, ancak onu ziyaret ettiğin sırada işime yarayacak bir şeyler görmüş ya da duymuş olabilirsin.
Şov, gerçekten kendini bu işin peşine düşecek kadar iyi hissediyor musun?
Şov Katie'ye döndü ve gözlerini kadına dikti. Gözleri o kadar mavi ve etkileyiciydi ki Katie nefesini tuttu ve başını belaya sokan bir öğrenci gibi tırnaklarını avuçlarına bastırdığını fark etti.
Şov sakince, benim hayatım sona erdi Katie. Anna'ya bunları yapan kim olursa olsun ölecek, hem de kısa zamanda.
Katie'nin boynunun arkasındaki tüm tüyler dimdik oldu. Tüyleri yıllar sonra ilk defa gerçekten diken diken olmuştu, başı zonkluyordu, karnına aniden bir sancı girdi.
''Şimdi giyin lütfen.''
Şov odadan ayrılır ayrılmaz Katie hızlıca banyoya girdi ve 5 günlük sıvı cehennemini kusarak bedeninden çıkardı. Bölüm 49. Kahvaltıyı Quai de Gessler boyunca devam eden ve Sen Nehri manzarasını kısmen gören küçük bir Fransız kafesinde yaptılar.
Katie boynunu birazcık yukarı kaldırsa ünlü nehrin ortasında duran Notre Dame Katedrali'nin çan kulelerini görebilirdi.
Louvre Müzesi batı tarafından ve bulundukları yerden 1 kilometre kadar uzaktaydı. Bastille Opera binası ise doğu tarafında biraz daha uzakta kalıyordu. Kahve sert, ekmek sıcaktı. Kırılmış yumurta Fransızların yapmayı becerebildiği lezzetli tek yemekti.
Şov, onunla Londra ofisinde mi, dairesinde mi buluştun, dedi.
Önce bir kafede buluştuk, daha sonra ofisine geçtik.
Oraya gittiğinde sıra dışı bir şeyle karşılaştın mı?
Midesi ağrımaya devam eden Katie kibarca bir çatal dolusu yumurta alırken omzunu silkti.
Her şey hem sıradandı hem de sıra dışıydı. Londra'nın kalbinde sakin bir sokakta bulunan güzel eski bir evde bir grup akademisyen hiç kimsenin okumadığı şeyler yazıyordu. En son bahsettiğim kısmı Anna söyledi.
Şov'a baktı.
Sen oraya daha önce gittin mi?
Şov başını salladı. Hem de binadan çok etkilenip 1 yıl önce ne kadar değerli olduğunu öğrenmek için emlak kayıtlarını kontrol ettim. Ne kadar olduğunu tahmin etmek ister misin?
Katie başını iki yana salladı ve meraklıca adama bakarken tostundan bir ısırık aldı.
16 milyon pound.
Tost neredeyse Katie'nin ağzından düşecekti.
Bu da 30 milyon dolardan fazla yapar.
Aynen öyle. O da 10 yıl önceki alım fiyatı, şimdi çok daha fazla eder.
Anna ne kadardır orada çalışıyordu?
5 yıldır. Üst sınıf bir analisti, çalışanlarının en iyilerinden biriydi.
Doğrudur. Bana kabaca orada ne yaptıklarını anlatmıştı ama Phoenix grubunun sahibinden bahsetmedi.
bir ara bana söylemişti. Arizona'da yaşayan Amerikalı zengin bir münzeviymiş. Şirketin adı da Arizona'daki Phoenix şehrinden geliyormuş. Ama bana bu adı mitolojik anka kuşundan da gelmiş olabileceğini düşündüğünü söylemişti. Katie hiç ötmeyen kuş dedi. Şov'un gözlerinin ona diktiğini fark edince yüzü kızardı. Çok da uygun bir isim olmadığını görmüş olduk. Katie çabucak, ancak insanların Phoenix grubu ile ilgili bildiği şeylerden daha fazlası olmalı. Bu yüzden şirketin arkasında kimin ya da neyin olduğunu bulmalıyız.
Hayır, ben bulmalıyım.
Bu işte birlikte hareket edeceğimizi düşünmüştüm.
Yanlış düşünmüşsün.
Ben de Anna'nın başına gelenleri öğrenmek istiyorum.
Şov başını iki yana salladı. Bana başka ne söyleyebilirsin?
Sana artık neden bir şeyler anlatayım ki?
Çünkü senden nazikçe anlatmanı istiyorum.
Şov gözlerini tekrar Katie'nin üzerine dikti. Katie içine basan ateşten dolayı titrediğini hissetti. Tamam, yanından ayrılırken masasının üzerinde duran bir araştırma ile ilgili belgeleri fark ettim.
O hep araştırma yapardı, işi buydu.
Hayır, demek istediğim şey belgelerin tek bir konu ile Kızıl Korku denilen şeyle ilgili olduğuydu.
Şov öne doğru yanaştı. Ona bunları sordun mu? Bu araştırmayı Phoenix grubu için mi yapıyormuş?
Katie başını iki yana salladı. Anna sadece meraklandığını söyledi. Sanırım bu sadece boş vakitlerinde yürüttüğü bir şeydi.
Dublin'deyken RBM konusu dikkatini çekmişti. Bir şeyler bulmak için internete baktı ancak bulamadı.
Demek ki merakı dinmemiş diyen Katie bir anlığına düşünceli göründü. İşvereninin bunlarla bir ilgisi olduğunu, yani Kızıl Korku'nun ardında kimin olduğunu bulmaya çalıştığını düşünmüyorsun ya. Belki de işin peşine düşmüşlerdir. Saldırının sebebi bu olabilir mi?
Şov cebinden bir kartvizit çıkardı ve karta baktı. Edward Royce, MI5. Frank'in Kızıl Korku soruşturmasında Şov'un birlikte çalışmasını istediği adam. Adam Londra'da görev yapıyordu.
Şov bir anlığına dahi Phoenix grubunun Kızıl Korku'yu araştırdığına ve bunun yaşanan katliama sebep olduğuna inanmadı. Ancak Şov Kızıl Korku konusunda Royce'a yardım etmeyi kabul ederse adam en azından onu binaya sokabilirdi. Muhtemelen adamın bunun gerçekleşmesini sağlayacak bağlantıları vardı.
Anna onlar için bu işi yürütüyor olsaydı bana söylerdi.
Katie dudaklarını yaladı ve gergin bir tavırla ''Belki de işi gereği bunun aksini yapmıştır.'' dedi.
Şov başını karttan kaldırdı. ''Ne?''
''Anna senden bazı şeyleri yani gerçekten ne yaptığını saklamış olabilir mi?''
Katie Şov'un suratının asıldığını görünce hemen sözlerine devam etti.
''Sen de ona tüm gerçekleri anlatmamıştın. Bu öylesine bir düşünce o kadar.''
''Öylesine bir düşünce. Aklımda tutarım, sağ ol.''
''Ne zaman yola çıkıyorsun?''
''Çok vaktim yok.''
Şov'un Blackberry'si titredi. Telefonu cebinden çıkarırken biraz zorlanınca Katie yardımına koşup telefonu çıkardı. Adamın tek eliyle adeta telefonla mücadele ettiğini görünce ''Mesajlarını açmamı ister misin?'' dedi.
Şov ''Ben hallederim.'' dedi. Bunun Katie'nin gelen mesajı okumak için uyguladığı bir taktik olabileceğinden şüphelenmiş olabilirdi. Ekrana baktı. Onu Gare du Nord istasyonundan alıp Londra'daki St. Pancras istasyonuna götürecek olan Eurostar treninde birinci sınıf bir bilet ayarlanmıştı. Geçenlerde yeniden açılan Savoy'da kalacaktı. Frank en azından işleri ucuza getirmiyordu. Bu her anında vahşice ölümü tatma tehlikesi barındıran bir işin kısmi getirisiydi.
''En azından telefon açıp bana neler bulduğunu anlatabilir misin?''
Şov masaya hesap için birkaç avro attıktan sonra ayağa kalktı. Özür dilerim ama yapamam.
Neden?
Çünkü istemiyorum. Bu açıklama sana yeter mi?
Şov kolundaki yara için neden estetik ameliyat olmadığını sorunca Katie'den aldığı cevabı tekrar etmişti. Katie'nin kendi sözlerinin tekrarlandığını anlaması biraz vaktini aldı.
Hayır ama sanırım başka çarem de yok.
Yardımların için teşekkürler. Şimdi evine dön ve hayatına devam et.
Katie dalga geçercesine, ''Oh ne güzel'' dedi. ''New York Times'ın yeni bir baş editöre ihtiyacı olduğunu duymuştum. Belki de CNN'de Christian Amanpour'un bıraktığı yerden devam ederim. Zaten hep televizyona geçmek istemişimdir. Milyonlar kazanacağım. Yıllardır neden böyle bir şey yapmadım ki?''
''Kendine iyi bak Katie, içkiden de uzak dur.''
Şov Katie'yi masada tek başına başı zonklar halde bıraktı. 5 dakika geçti. Ancak Katie hareket etmemişti. Öylece boşluğa bakmıştı. Çünkü anlaşılan yapacak hiçbir şeyi yoktu. Çalan telefon ona ayılttı. Ekranda tanımadığı bir Amerikan numarası vardı. Alo.
Katie James.
Evet.
Ben Kevin Gallagher. Scribe'ın yayın editörüyüm. ABD'de hizmet veren yeni kurulmuş günlük bir gazete çıkarıyoruz.
Hakkınızda bir şeyler okumuştum. Çok iyi gazetecileriniz var.
Sizin gibi iki kez Pulitzer kazanmış birinden böyle iltifatlar duymak çok güzel. Meşgul olduğunuzdan eminim. Ancak numaranızı Trip'teki bir arkadaşımdan aldım. Artık orada çalışmıyorsunuz sanırım.
Katie doğrudur dedi ve hemen bazı konularda uyuşmazlıklar yaşadık. Siz neden aradınız dedi.
Sizin seviyenizde bir gazetecinin çok sık karşımıza çıkmayacağını fark etmek için bir bilge olmaya gerek yok. Gazetemize bir haber yazmanız için sizi görevlendirmek istiyorum.
Bir haber mi?
Gallagher kıkır kıkır güldü. En azından şu anda herkesin ilgilendiği bir haber.
Kızıl korku mu?
Hayır, o konuda çalışan bir ekibimiz var. Ben Londra katliamını kastetmiştim.
Katie'nin kalp atışları hızlandı.
Katie, orada mısın?
Evet, evet. Çalışma şeklimiz nasıl olacak?
Size Trip'te verilen miktarları veremeyiz. Ancak haber başına sizin gibi birisine verilen miktarda ödeme yapacağız. Bir de gerekli masraflarınızı karşılayacağız. Büyük bir haber yaparsanız daha fazlasını ödeyebiliriz. Haberi nasıl yapacağınız konusunda sizi serbest bırakıyoruz. Uygun mudur?
Tam da benim aradığım gibi bir şey. Aslında şu anda Avrupa'dayım.
Ben buna harikulade tesadüf derim.
Ben demem.
Size sözleşmeyi ve diğer gerekli bilgileri e-posta ile gönderebilirim.
İkisi birkaç dakika daha konuştu ve daha sonra Katie telefonu kapattı. Olayların böylesine bir yöne girmiş olduğuna inanamıyordu. Saatine baktı. Saat 1'de Londra'ya gidecek olan Eurostar'a yetişebilirdi. 20. Ayrımın sonu. Sayfa 298.